Ayrım 36. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 507. Zaten Duke Pink göksel vekaleti henüz almıştır. Duke'ün ismini söylerken başımı epey aşağı eğdim. Gökü zikrettiğimde ise daha da alçalttım. Evet, evet dedi Juan gülümseyerek. Fakat Duke Pink de Loyang'da taht üzerine hak iddia eden gerçek varis gibi gökün vekaletinden yoksun. Bu Katay'ın başını ağrıtan bir sorun. Sonuç olarak bu düzende egemenliği ve göksel vekaleti ele geçirmeyi hayal etmeyen tek bir Katay'lı yönetici bile yok. Fakat Cyrus ve hatta Ajatas Hatron'un yaptığı gibi komşularına boyun eğdirecek bir hükümdar çıkması pek olası görünmüyor. Orta Krallığın Ganj Ovası'ndan büyük, Pers İmparatorluğu'ndan daha küçük olduğunu söyleyebilirim. 100 yıl kadar önce Kuzey Devleti, Tisin neredeyse tüm egemenliği ele geçirdi. Sonra Güney Devleti Çin, Tisin kadar güçlü hale geldi ve böylece göksel vekillik alıkonmayı sürdürdü. Ben Katay'dayken durum bundan ibaretti ve herhangi bir değişiklik olduğundan şüpheliyim. Aksi yönde protestolar olmakla beraber hiçbir hükümdar Orta Krallığın birleşmesini istemiyordu. Tabii ki kendisi hariç. İşte oradaki denge ya da dengesizlik böyle bir şey. Esirliğimin ilk günlerinde Lu'daki Panchi'ye bir mesaj göndermeyi başardım. O benim tek eve dönme ümidim olmasına rağmen beni özgürlüğüme kavuşturma gücüne sahip olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Çünkü statüsünün ne olduğunu bilmiyordum. Eğer bir köleysem beni satın alabilirdi. Fakat Juan'a ne zaman salıverilmeme karşılık bir fidye ödenebileceğini önersem bana şerefli bir konuk olduğumu söylüyordu. Sonra ellerini birbirine vuruyor ve beni odama geri gönderiyordu. Odamın kapısı hiçbir zaman kilitlenmezdi. Çünkü oradan asla kaçamazdım. Çin de Sus'taki siyah bir adam kadar çok gözü çarpıyordum. Sus'ta yüzlerce siyah adam bulunurken Çin'deki tek beyaz adam bendim. Dillerini kolayca konuşmaya başladığım zaman Juan bana Pers İmparatorluğu'nun yönetimi hakkında ayrıntılı sorular sordu. Büyük krala hiç ilgi duymamakla birlikte pazardaki fiyatları dondurma, faiz hadlerini tespit etme, muhafız ve gizli servis yardımıyla nüfusu kontrol altında tutma gibi meseleler söz konusu olduğunda Pers İmparatorluğu ve Hint krallıkları hakkındaki hikayelerimi dinlemeye çok hevesli oluyordu. Beni asil dostlarına teşhir etmekten her zaman zevk alan Juan tarafından şerefli bir konuk gibi muamele gördüğüm bir akşam ziyafetini hatırlıyorum. Ziyafette bakanların çoğu hazır bulunuyordu. Hasırlar üzerine diz çökerken hizmetçiler her davetlinin yanına konulacak taburelerle koşup geldiler. Ben hep taburenin üzerinde oturmak istemişimdir ama bu resmi bir Katay ziyafetine yapılamayacak bir şeydir. Tabure sadece yaslanmak için oradadır. Kataylılar bile saatlerce diz çöküp oturmayı rahatsız edici bulduklarından tabure insanın ağırlığını dağıtmak için faydalı olmaktadır. Her davetlinin önünde bir dizi tabak ve bardak vardı. Her bakana 8 tabak düşerken bana 6 tane düştü. Sol tarafta kemikli olarak pişirilmiş bir et yemeği ve bir çanak dolusu pirinç bulunurken sağ tarafta dilimlenmiş bir et yemeği ve bir tas çorba vardı. Bu yemeklerin dışında ince kıyılmış ve kızartılmış et, kaynatılmış soğan, turşu gibi yemeklerin bulunduğu bir dizi tabak daha bulunuyordu. Buğulanmış balık, kışın konuğun sağ tarafından, yazın ise sol tarafından sunulur. Kurutulmuş etler sol tarafta katlanmışken konuğun tam karşısında oluk oluk reçel bulunur. Bu böyle devam eder gider. Katay'da düzenlenen akşam ziyafetlerindeki tören dini bir ayininki kadar ayrıntılıdır. Örneğin birisi ev sahibinden benim olduğum gibi daha alt seviyede ise o zaman ondan içinde pirinç, darı ya da tahıldan yapılma yemeğin olduğu tabağı alması istenir. Sonra ev sahibine başını eğer ve gidermiş gibi yaparken tabağı geri çevirir. Bunun üzerine ev sahibi ayağa kalkar ve konağa kalmasını işaret eder. O da kalır. Konuğun gerçekten gittiği hiçbir davet duymadım. Fakat dünyada her şey mümkün olduğundan bu da olmuş olabilir. Yemek odasını terk eden konuk olmak istemezdim. Gözlenmesi gereken başka ince noktalar da vardı ama onları unuttum. Öte yandan Katay'da soyluların evinde bulunan harika yemekleri herhalde asla unutmayacağım. Pazardan satın aldığımız pişmiş yiyecekler bile en kalitelisindendir ve yeryüzünde yaz mevsiminin parlak ay ışığı altında Veyi nehrindeki bir söğüt ağacına bağlı bir kayıkta yemek yemek kadar büyük bir zevk daha yoktur. Katay ziyafetleri törenler eklendiğinde Atina'dakiler kadar karmaşıktır. Tabii ki Kataylıların tavırları Atinalılarınkinden daha resmidir. Hangi tavırları böyle değil ki? Bununla beraber Juan'ın yemek odasındaki konuşma ara sıra sertleşiyor ve konunun tam can alıcı noktasına temas ediliyordu. Çok fazla darı şarabın içildiği yemeğin sonuna doğru tartışmalar bile çıkmıştı. Fırında kızartılmış şu ünlü süt domuzundan ilk kez yediğimi hatırlıyorum. Aslında bu içi hurmayla doldurulmuş, saman ve çamur içerisinde kızartılmış, süt domuzuyla başlayan bir yemek için yetersiz bir tanımdı. Domuz piştiğinde çamur kırılır, et ince ince kıyılır ve eritilmiş yağda kızartılır. Sonra dilimler 3 gün 3 gece baharlı otlarla kaynatılır ve salamura sığır eti ve sirke ile servis yapılır. Tüm Lidya'da böyle lezzetli bir şey yoktur. Korkarım Juan'ın masasında karnımı tıka basa doldurdum. Bu bir Katay ziyafetine yapılmaması gereken ama herkesin yaptığı bir şeydir. Juan bana domuzun nasıl hazırlandığını anlattıktan ve ben de sonucu içtenlikle övdükten sonra "Fakat ülkenizde de böyle yemek yemelisiniz" dedi ve bunu teşvik edercesine başını salladı. Ben de başımı salladım ve şöyle dedim. "Hayır, kesinlikle. Siz bizim aradığımız mükemmelliğe ulaşmışsınız." "Aa, hayır hayır," dedi Juan ve sonra diğer konuklara döndü. Cyrus Spitama garip ismine ve kendine özgü soluk tenine rağmen keskin bir silah dedi. Keskin silah Katayların zeki insanlar için kullandığı bir deyimdir. Diğerleri bana nezaketen gösterilen ilginin ötesinde merakla baktılar. Fakat ne de olsa onlardan herhangi birinin daha önce beyaz bir insan gördüğüne inanmıyorum. Onların dilini konuştuğumda her zaman çok şaşırdıklarına da şüphe yok. Bir barbar olarak domuz gibi hırıldamam bekleniyordu. Soylulardan biri bana nazik bir ifadeyle Pers ülkesi hakkında sorular sordu. Neredeydi, ne kadar uzaktı, hepsinin ismini daha önceden işittiği bir liman olan Champa'nın 1000 mil batısında olduğu açıklamasını yaptığımda bir düzine baş buna inanamamış gibi sallandı. Juan neredeyse dişlerini göstermeden gülümseyerek bana ülkesindeki tüm erkeklerin devlete tabi olduğunu ve iyilik ve kötülüğün ölçütünün de devlet olduğunu söylüyor dedi. Soylular başlarını salladılar ve gülümsediler. Ben de aynısını yaptım. Juan'a böyle bir şey hiç söylemediğimi belirtmeme gerek yok herhalde. Fakat hiç şüphesiz dedi yaşlı adam. Barbar bir ülkede bile gökün buyrukları devletinkilerden önce gelir. Juan çatıdan sızan ışığa sanki gökmüş gibi baktı. Gökün vekilliği hükümdara verildiği sürece hükümdarın iradesi mutlaktır. Mutlu ülkenizde böyle olduğunu söylememiş miydiniz dedi ve bana gülümsedi. Evet efendi Juan, beni esir eden kişiye itiraz edecek değildim. Fakat hiç şüphesiz ve yaşlı adam şimdi benden yana dönmüştü. Beni birinci bakanının vekili olarak kullanmaktan memnundu. Hükümdarınızın da itaat etmesi gereken göksel yasalar var mıdır? Benim yerime Juan cevap verdi. Hayır, vekillik hükümdarda olduğu sürece böyle bir yasa yoktur. Bu batılı barbarlar da bizim gibi devletin bireyle başlayan bir zincir olduğuna inanırlar. Birey aileye, aile köye, köy de devlete bağlıdır. Zincirdeki her halka güçlü olmalıdır. Her halka bütüne katkıda bulunur. Bütün ise devlettir. Saygıdeğer konuğumun mutlu ülkesinde insanlar artık başlangıçta her insanın kendisi için yaşadığı, yani iki insanı bir araya getirseniz iyi ve kötü hakkında iki farklı görüşün ortaya çıktığı zamanki gibi değiller. Bu da çok kötü bir şeydir. Çünkü bütün acılar insanlar arasında iyi ve kötünün ne olduğu konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklanır. Bunu kimse inkar edemez. Pers barbarlar bizden daha bilgeler. Evet, evet. Onlar her insanın istediği gibi davranmasına ve düşünmesine izin verilirse düzen, denge ve devlet olamayacağına inanırlar. Dolayısıyla bilge hükümdar gökün vekilliğini aldığında halkına doğru düşündüğü şeyin de yanlış olduğunu söylemelidir. Fakat tabii ki hükümdarlarına itaat etmeyenler de olacaktır. Nitekim Pers kralı şöyle demiştir. Devletin iradesine karşı herhangi bir itiraz sesi yükselirse bu sesi işiten onu derhal bir üstüne bildirecektir. Bu hükümdar ne kadar bilge, yönetim gerçekten çok bilgece. Herkes hükümdara ya da onun memurlarına herhangi bir yanlışı ve hatta yanlış yapılabileceği izlenimini ve imasını bildirmek zorundadır. Sonuç, tam bir mutluluk, huzur ortamı. Çünkü batılı barbarlar düzensizliği ve ahenksizliği ortadan kaldırmışlardır. Herkes, Cyrus Spitama, şu harika deyim neydi? Ah evet, herkes hükümdarlarla uyum ilkesine dayanan bir devlete hizmet etmektedir. Juan sanki bu dine aykırı yönetim sistemini icat eden hayali Pers kralı benmişim gibi önümde eğildi. Birkaç yıl sonra Juan'ın akşam ziyafetinin tarihi bir niteliği olduğunu öğrendim. Çinli soylular arasında bir kuşağı aşkın bir süredir devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda büyük tartışmalar olmuştu. Juan, Çin'i yönetmenin en etkili yolunun halkı daha önce Katay ve Sparta'da dahil olmak üzere hiçbir yerde denenmemiş ölçüde köyleştirmek olduğuna inanıyordu. Herkes birbiri hakkında casusluk yapmaya teşvik ediliyordu. Güçlü, kuvvetli, yetenekli erkekleri ordudan uzaklaştırıp tarıma, yol yapımına veya başka işlere göndermek için aileler parçalanıyordu. Tüccar ve zanaatkarlar istedikleri gibi gelip gittiklerinden Juan bu faaliyetlerin de yasaklanmasını öneriyordu. Son olarak devletin mutlak hakimiyetini kurmak için Juan gizlice kendi sınıfı olan aristokrasiyi yıkmaya çalışıyordu. Juan'ın soylu arkadaşları uygulama bir yana onun teorilerinden hiç de memnun değildiler. Akşam ziyafetinde oldukça büyük çaplı yumuşak bir muhalefet vardı. Birkaç yıl sonra muhalefet sertleşti ve Juan rakip bir hizip tarafından öldürüldü. Fakat o işini iyi yapmıştı. Tüccar ve zanaatkarlar zenginleşmeyi ve aristokrasi gücünü elde tutmayı sürdürürken sıradan halk hayatları tamamen devlet tarafından düzenlenecek şekilde barakalarda yaşamaya mahkum edilmişti. Herhangi birisi Juan'ın göksel yönetimine karşı çıkacak olsa ikiye bölünür ve parçaları şehir kapısının her iki tarafında sergilenirdi. Fırında pişirmiş süt domuzunu yerken yaşlı adam benim aracılığımla Juan'a seslendi. Atalarımız zamanında her insan kendi iç doğasının emirlerine göre yaşardı ve dünyada şefkat, merhamet vardı. Kavgalara çok az rastlanırdı. Eminim ki sizin Pers kralınız da tebaasının kendi ataları gibi gökle ve kendileriyle uyum içerisinde yaşamasını isterdi. Juan sevinçle ellerini çırptı. Fakat bu bilge barbara aynı soruyu sorduğumda tamamıyla senin söylediğini dile getirdiğimi ifade etmişti. Evet evet efendi Juan diye tekrarladım. Konuşma öğretilmiş şu Hint kuşlarına benziyordum. Bana demiştin ki ilk zamanlarda insanlar birbirlerine karşı iyiydiler. Çünkü o zaman sayıları azdı ve her şey çoktu. Şimdi ise insanlar çoğaldı. Faydalanacak şeyler azaldı. İmparator Yu'nun günümüzden çok önceki devrinde bile hayat o kadar güçmüş ki imparator bile kaval kemiklerindeki kıllar dökülünceye kadar tarlalarda çalışırmış. Fakat şimdi Yu devrindekinden 10 bin misli daha fazla insan yaşıyor. Dolayısıyla kamu düzeni adına birbirlerini yok etmemeleri için onları kontrol altında tutmalıyız. Bunu nasıl yapabiliriz? İtiraf etmeliyim ki ben buna bir çözüm düşünebilecek kadar zeki değilim. Fakat sizin Pers kralınız bana bir çözüm yolu gösterdi. Juan benim tarafıma doğru eğildi. Bu hareketi beni de karnım guruldayıncaya kadar eğilmek zorunda bıraktı. Kataylar karın gurultusunu çok ciddiye alırlar. Tıka basa doluk karnımdaki seslerin ara bozuculuk yapmaması için dua ettim. İnsanın doğasından yararlan derdi Pers kralı. İnsanların hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler olduğundan onları ödüller ve cezalarla kontrol edebilirsin. Bunlar hükümdarın egemenliğini sürdürmesini sağlayan araçlardır. Fakat bu araçlar hükümdarın işine yaramazsa o zaman bu bilge Pers ne tavsiyede bulunur? Yaşlı adam bana baktı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Şakaklarındaki damarları kabarmış titriyordu. Juan'dan nefret ediyordu. Buna şüphe yoktu. Bilge Pers'in kullandığı sözcük güçtü. Juan oldukça yumuşak konuşuyordu. Güç dedi. Kalabalıkları itaatkar kılan araçtır. Harika yemeklere rağmen daha endişe verici bir akşam ziyafeti hatırlamıyorum. Juan benim aracılığımla soylu arkadaşlarına meydan okuyordu. Bereket versin ki soylular onun bu sert tedbirlerinin hepsini benimsemiyorlardı. Ayrıca kendisi uzun yıllar boyunca eşitler içerisinde en birinci olmayı sürdürüyordu. Fakat onun çabaları sayesinde sıradan insanların hayatı o kadar değişmişti ki devletin çökmesinden başka hiçbir şey onları onun dayattığı kölelikten kurtaracak gibi görünmüyordu. Spartalılar hiç olmazsa devletlerini sevecek şekilde eğitilirler ve yabani yaşam tarzlarını doğru kabul ederler. Çin halkı ise en hafif deyimiyle efendilerini sevmez. Ziyafet herkesin göke, düke uzun ömür bahşetmesi duasıyla sona erdi. Konukların göke büyük bir coşkuyla hitap etmesi beni çok şaşırtmıştı. Ne de olsa dük güçsüzdü. Yine de soylular onun ölebileceği düşüncesiyle gözlerinden gerçek yaşlar akıtıyorlardı. Ben onların bu duygularını darı şarabına bağladım. Fakat 3 ay sonra Dük Pink gerçekten öldü ve ben bu gözyaşlarının sadece olduğunu farkına vardım. O kaçınılmaz günde şafak vakti çan sesleriyle uyandım. Bunu düzensiz davul vuruşları izledi. Şehrin bir yakasından öbürüne matem sesleri yükseliyordu. Çabucak giyindim ve avluya fırladım. O sırada Juan da arabasına binmişti. Eski elbiseler giymişti ve bir dilenci gibi görünüyordu. Arabacı bağırarak atları kırbaçladı ve gittiler. Kahyalardan birine göre Dük, güneş doğmadan hemen önce ölmüş. Çok fazla şarap içinden harem ağalarından birini kusmak için yardıma çağırmış. Fakat şarabı kusacağı yerde kan kusmuş. Bu çiğin için berbat bir gün. Kara bir gün. Gerçekten kara. Çok seviliyor muydu? Gök tarafından evet. Aksi takdirde güneye bakan kişi olmazdı, değil mi? Şimdi gitti. Kahya'nın gözleri yaşla doldu. Çiğindeki herkes ağlıyor gibiydi. Şaşırıp kalmıştım. Dük Ping'in sevilmediğini biliyordum. Daha da önemlisi soylu altılı tarafından kullanılan törensel bir kukla olarak yaşamıştı. Peki öyleyse bu kadar acı gözyaşı nedendi? Bunun nedenini cenaze töreninde keşfettim. Tam ortasında dükalık ikametgahı bulunan meydanda Hua'nın ev halkıyla yan yana duruyordum. Bina girişindeki bir sıra bayrak direğini saymazsak başbakanın sarayından daha sadeydi. Bayrak gösterisi içeride yaşayan kişinin gökün vekiline sahip olduğunu belirtmektedir. Bugün de bayraklar kırmızı siyahtı ve oldukça uğursuz bir görüntü sergiliyordu. Kalın kumaşı hareket ettirecek bir esinti olmadığından kızgın güneşte sarkık duruyorlardı. Boğucu bir gündü. Kol ağızlarımı ağzımın üstüne kapatıp sürekli esnememe rağmen yine de yeterince nefes alamıyordum. Bunu sadece sıcağı değil, sarayın kapısına gözlerini dikmiş, ölüm sessizliği içerisinde ayakta duran ciddi görünümlü 10.000 erkek ve kadının ağır ağır soluk alıp verişlerine bağladım. Çinliler, yeryüzündeki en sessiz ve itaatkar insanlar olmakla beraber sessizliklerini bir ölçüde tedirgin edici buldum. Bu deprem öncesine benzeyen bir durumdu. Saray kapıları açıldı. Huan ve devlet şurası göründü. Aralarından bir düzine askerin omuzlarında koyu renkli bir tahtrevan geliyordu. Tahtrevanın üzerinde Dük yatıyordu. Cesede al renkli ipek elbiseler giydirilmişti ve üzerinde binlerce mücevher vardı. Göğsünün üzerinde yeşim taşından harika bir levha duruyordu. Bu gökün himayesinin sembolüydü. Saraydan ipek dolu sandıklar, altın sehpalar, deri davullar, fil dişi heykeller, parlatılmış silahlar, kuş düğünden perdeler ve gümüş bir yatak taşıyan uzun bir köle alayı çıktı. Bütün bu değerli şeyler dükkalık mezarını süsleyecekti. Hiçbir harcamadan kaçınılmamıştı. Bunu biliyorum. Juan benden mezara giren şeylerin tamamının hesabını tutmamı istedi. Böylece toplam harcama yeni dükü bekleyen devlet şurasına sunulacak olan yeni bütçede göz önüne alınabilecekti. Juan ve diğer bakanlar meydanın en ucunda bir mil kadar uzunluktaki cenaze alayının başındaki yerlerini almışlardı. Soyluların at arabalarının hemen arkasında 8 beyaz at tarafından çekilen bir araba vardı. Dük Ping'in cesedi arabaya o kadar sıkı bağlanmıştı ki arabanın atlarını sürüyor gibi görünüyordu. Sonuç olağanüstü çirkindi. Mezara konacak şeyler birkaç yüz harem kadınıyla birlikte diğer arabalara yerleştirilmişti. Kadınlar peçelerinin ardında ağlayıp yas tutuyorlardı. Savaş arabalarıyla yük arabalarının şehri geçerek güney kapısına varması bir saatten fazla sürdü. Juan burada yerel şeytanlardan birine kurban sundu. Sonra cenaze alayını rüzgarlı bir sokaktan geçirerek kralların yapay höyüklerin altına gömüldükleri bir vadiye götürdü. Bunlar Sart'takilerden pek de farklı değildi. Benim de pek beklenmedik şekilde uzun ince bir adam tarafından sürülen kırmızı boyalı bir arabaya binmeme izin verildi. Adam bana şöyle demişti. Beyaz insanlara tutkunum. Daha önce yanımda 3 tane vardı fakat ikisi öldü. Üçüncüsü ise hasta. Elimi öpebilirsin. Çiğ'nin son dükünün. Ayrıca Lu ve Wei düklerinin de kuzeni ve de Şeh düküyüm. Fakat zaten bütün dükler ortak atamız İmparator Wei aracılığıyla birbiriyle akraba. Sen neredensin? Ona bunu anlatmak için elimden geleni yaptım. Dük Pers ülkesi hakkında bir şey bilmemekle beraber batıda şimdiye kadar karşılaştığım tüm Çinlilerden daha fazla gezmişti. Champa'da bir yıl geçirdim dedi. Orayı sevdiğimi pek söyleyemem. Hava ya çok sıcak ya da çok yağmurluydu. Ayrıca insanları da benim zevkime uymayacak kadar esmer tenliydi. Senin gibi beyaz olmalarını ummuştum. Fakat bana beyaz insanlar bulmak istiyorsam yılın yarısını seyahat ederek geçirmek zorunda kalacağımı söylediler. Ben ise bu kadar uzun süre dünyamın dışında olma fikrine dayanamadım. Yanağımı sıktı, parmaklar arasındaki kıvrıma dikkatle baktı. "Kızarıyorsun," dedi. Çok memnun görünüyordu. Aynen önceki kölelerim gibi. Kızarıklığın gelip gitmesini seyretmekten hiç usanmam. Juan'ın seni bana satmayacağını mı düşünüyorsun? Köle olduğumdan emin değilim dedim, dikkatli bir dil kullanarak. Tabii ki öylesin. Elbiseni sola katlamasan da sen bir barbarsın. Aslında öyle yapman gerek biliyorsun. Bu bizim için daha eğlenceli. Ayrıca saçın da toplanmamış olmalı. Çok uygar gözükmeye çalışmamalısın. Yoksa ilginçliğini kaybedersin. Her neyse, kesinlikle kölesin. Bakanın evinde yaşıyorsun ve sana söylediklerini yapıyorsun. Fazlasıyla köle olduğunu söylemeliyim. Juan'ın sana neden söylemediğini anlayamıyorum. Gerçekten çok kötü. Belki de sana doğrudan köle olduğunu söylemeyi kabalık sayıyor. Savaş esiri desek? Savaş mı? Ne savaşı? Şeyh Dük'ü doğruldu ve etrafına baktı. Ordu falan göremiyorum dedi. Gri yeşil kırlar, cenaze alayı Dük'lerin mezarlarına işaret eden sivri ve pürüzlü kireç taşı tepelerin arasından sessiz ve can sıkıcı uzunlukta bir yılan gibi kıvrılıp giderken tam anlamıyla barış dolu görünüyordu. Ben büyük kralın elçisi olarak geldim. Dük hikayemle gerçekten ilgilenir gibi gözüktü. Her ne kadar Pers ülkesi ona bir anlam ifade etmiyorduysa da Magadha'yı gayet iyi tanıyordu. Ona Ajatasattru'nun kızlarından biriyle evli olduğumu söylediğimde bundan çok etkilendi. Bu ailenin birçok üyesiyle karşılaştım. Bunlar arasında Ajatasattru'nun ben Champa'dayken kral naibi olan amcası da vardı. Dük canlanmış, hatta neşelenmişti. Eminim ki sana sahip olan kişi kraldan yüklü bir fidye alabilir. Zaten bu nedenle seni Juan'ın elinden almaya çalışıyorum. Sonra seni kayınpederine satacağım. Anlıyorsun ya, her zaman paraya sıkışığım. Fakat ben şeyh hükümdarının gök tarafından çok cömert şekilde desteklendiğini düşünüyordum. Katayların karmaşık tarzını yavaşça öğreniyordum. Konuşulan hiçbir şey kasteder göründüğü şeyi kastetmez. Bu arada el, kol ve vücut hareketleri inanılmaz derecede karışıktır. Onları anlamayı hiç beceremedim. Dükü oldum şeyh, artık eskisi gibi değil. Bu nedenle artık oraya ayak basmıyorum. Mahiyetimdekilerle beraber seyahati ve çok sayıdaki kuzenimi ziyaret etmeyi yeğliyorum. Dünyadaki en büyük ejderha kemiği koleksiyonuna sahip olduğumu belki işitmişsindir. Evet, doğru işitmişsin. En büyük koleksiyon bende. Fakat kemikler de benimle seyahat ettiğinden 10 bin yük arabası tutmak zorunda kalıyorum. Bu ise çok pahalıya mal oluyor. Fakat seni Magadha kralına satabilirsem gerçekten zengin olacağım. Şeyh Dük'ü Katayları oldukça eğlendiren garip bir tipti. Adı Şeyh Chu Liang'dı ve Lu Dük'lerinden birinin gayrimeşru çocuklarından birisiydi. Fakat ikircikli statüsünden memnun kalmayarak kendine Şeyh Dük'ü ismini vermişti. Ne var ki Şeyh bir ülke değildir. Bu sözcük kutsal yer, her Katay devletinin kenarında bulunan toprak höyük anlamına gelmektedir. Dük bir zamanlar kendisinin hanedanı olduğu Şeyh isimli bir ülke varmış gibi davranmayı seviyordu. Yağmacı komşuları tarafından yutulan Şeyh ortadan kalkmıştı ve işte bu kayıp dünyadan arta kalan tek şey bu gezgin Dük'tü. Onun Lu vasıtasıyla gerçekten Dük olup olmadığı Kataylı soyların tartışmaktan hoşlandıkları bir konudur. Öte yandan İmparator Wei'nin soyundan geldiği doğruydu ve bu nedenle tüm Katay hükümdarları bu şerefli kuzenlerini kabul etmek zorundaydılar. Dük sürekli olarak saray saray gezdiğinden harcamalarını asgariye indirebiliyordu. Mahiyetinde 20 kadar yaşlı uşak vardı. Ayrıca uşaklarla aynı yaşta 14 at, 6 yük arabası, bu arada 10 bin sayısız anlamına gelen bir Katay abartı biçimidir ve dingili kırılmış bir savaş arabası bulunuyordu. Dük'ün muazzam ölçüde zengin fakat cimri olduğunu düşünenler de yok değildi. Yine başkaları Dük'ün ejderha kemiği ticareti yaparak geçinen fakir bir adam olduğunu düşünüyordu. O bu kocaman kayamsı parçaları oldukça bol bulundukları batı ülkesinden topluyor, sonra onları ejderhaların az bulunduğu doğudaki hekimlere satıyordu. Bereket versin ki bu korkunç yaratıklardan hiçbirini görmedim. Fakat bana anlatıldığına göre Dük 30'dan fazlasını öldürmüştü. Tabii ki gençliğimde diye ekliyordu Dük. Şimdi o zamanki gibi değilim. Korkuyorum. Sürekli olarak ne zaman fırsat bulsa sattığı bu canavarların birbirine benzediğini anlatıyordu. Cenaze alayı Çinlilerin İmparator Wu'nun yattığı yer olduğunu ileri sürdükleri yüksek höyüye yaklaştığında Dük, beni Huan'dan almanın bir yolunu bulmamız gerektiğini söyledi. Onu bir şekilde etkilemiş olmalısın. Yani böyle olmasaydı seni şimdiye kadar öldürmüş olurdu. Birçok insan gibi o da çok çabuk bıkar. Bakanın üzerinde en küçük etkin bile olduğunu sanmıyorum. Beni ufak tefek işlerinde kullanıyor. Şu an onun hesaplarını tutuyorum. İyi bir matematikçi misin diye sordu. Dük ve hızla dönüp bana bir bakış attı. Batan güneş artık gözlerimizin hizasına gelmişti ve sanki havayı yakıp kurutmuştu. Daha önce Çin'deki gibi başka hiçbir yerde nefes almakta bu kadar zorlanmamıştım. Evet Dük Hazretleri, beni almasını o kadar istiyordum ki bunun için her yalanı söyleyebilirdim. Halkım göksel matematiğin bir uygulamasını göstermek için piramitleri inşa etti. Onlar hakkında çok şey işittim dedi Dük. Oldukça etkilenmişti. Şimdi ne yapabiliriz diye düşüneceğim. Sen de düşün, bir suçlu olmaman talihsizlik. Çünkü yeni bir Dük, tahta çıktığında suçlar için her zaman af ilan edilir. Öyle bile olsa eğer Huan izin verirse yeni Dük'ten seni özgürlüğüne kavuşturmasını isteyebiliriz. Gerçi bundan pek emin değilim. Öte yandan eğer özgürsen seni nasıl satabilir? Bu biraz bulmacaya benziyor değil mi? Ben de ona hak verdim. Zaten bu hoş, kaçık ne söylerse kabul ediyordum. O benim Çin'den kurtulma ümidimdi. Bu yerden kaçmaya can atıyordum. Bu arzu İmparator Wu'nun mezarında gerçekleşen cenaze merasimleriyle daha da artmıştı. 36. ayrımın sonu, sayfa 521.